Ayrım 9. Sayfa 92. Francisco, Irene'nin geldiğini duyduğunda laboratuvar olarak kullandığı banyoda son film şeridini yıkamaktaydı. Sonra deneme şeritlerini astı, ellerini kuruladı. İşleri yeğenlerinin merakına kurban gitmesin diye kapıyı kilitleyerek dışarı çıktı ve hemen arkadaşına seyirtti. Mutfaktan gelen kokular onu bir kucaklama gibi sarmaladılar. İçerideki çocuk seslerini dinledi ve herkesin yemek odasında olduğunu tahmin etti. İşte o anda kız arkadaşını fark ediverdi. Irene, papatya desenli bir giysi giymiş, saç örgüleri arasına papatyalar yerleştirmişti. İşte gördüğü düşün yorumu karşısındaydı ve astrolog hanımın tüm yorumları iyiye çıkmıştı. Hilda, ellerinde dumanı tüten bir çanakla içeriye girdiğinde herkes bir ağızdan hoş geldin dedi ona. İşkembe diye içini çekti Francisco hiç duraksamadan. Çünkü o domates karışımlı kokuyu denizin 7 kat derinliklerinde bile olsa tanır duyardı. İşkembeden nefret ediyorum. Sünger parçasına benziyor diye söylendi çocuklardan biri. Francisco bir parça ekmek aldı, bunu yemeğin sosuna batırdı ve annesi daha gelininin yemeğini koyarken o ilk lokmayı atmıştı bile ağzına. Odadaki olup bitene tek katılmayan Javier'di. En büyük abileri bugün sessizdi ve yok gibiydi. Elindeki bir iple oynayıp duruyordu. Son zamanlarda düğümler atarak oyalıyordu kendini. Denizci düğümü, balıkçı düğümü, çoban düğümü, kılavuz düğümü, olta düğümü, papatya düğümü yapıyor, bunları düğümleyip çözüyordu ve buna inanılmaz bir sabır gösteriyordu. Başlangıçta çocukları onu ilgiyle izlemişlerdi. Ama sonunda yaptıklarının tümünü öğrenince ipler onlar için tüm çekiciliklerini yitirmişlerdi. Babalarını bu tutkuya gömülmüş görmeye alışmışlar, bunu kimseye rahatsız etmeyen bir alışkanlık olduğuna karar vermişlerdi. Yakınan tek kişi karısıydı. Çünkü kocasının elleri ipler yüzünden nasır bağlamıştı. Bu Allah'ın cezası ip, geceleri yataklarının yanında kıvrılmış, uyuyan bir yılan gibi bekliyordu sahibini. İşkembe sevmem ben diye yineledi çocuk. O halde sardalya balığı yersin dedi ninesi. Hayır, onun da gözleri var. Rahip babaları eliyle sofraya öyle bir yumruk attı ki tabak çanak şangırdadı. Herkes olduğu yerde donup kalmıştı. Yeter, önüne konanı yiyeceksin. Haberin var mı? Ne çok insan günde bir tas çay, bir parça ekmek için can veriyor. Benim yoksul mahallemdeki çocuklar okulda açlıktan bayılıyorlar diye bağırdı Jose. Hilda oğlunu sakinleştirmek için kolunu usulca tuttu ve şimdilik kendi mahallesindeki açlardan söz etmemesini, yoksa bu güzel öğle yemeğinin tadını kaçıracaklarını, babalarının karaciğerini ağrıtacaklarını söyledi. Jose başını öne eğdi. Kendi öfkesini dizginlemeye çalışıyordu. Bunca yıllık deneyimi ne bu tür ataklarını ne de insanlar arasında sağlanması gereken eşitlik tutkusunu engellemeye yetmiyordu. Irene bu gerginliği kırmak için yemeğin şerefine kadeh kaldırmayı önerdi ve herkes bir ağızdan işkembe yemeğinin kokusunu, kıvamını ve tadını övmeye koyuldu. Ama özellikle de yemeğin proleter kökenleri vurgulandı. Ne yazık ki Neruda işkembeye övgü şiiri yazmamış dedi Francisco. Ama yılan balığı çorbası için yazdığı bir şiir var. Dinlemek ister misiniz diye sordu babaları heyecanla. Ne var ki genel bir ıslık engellemesiyle susturuldu. Profesör Leal bu tür şakalardan alınmazdı. Çocukları tüm klasiklerin yüksek sesle okunması ve ezbere söylenmesini dinleyerek büyümüşlerdi. Ama sadece en küçük oğlu edebiyata tutkun olmuştu. Francisco'nun taşkın bir kişiliği yoktu ve ilgisini disiplinli bir edebiyata ve gizli kalmış satırlara yöneltiyordu. Ortada şiir okuma hevesini babasına bırakıyordu. Ne var ki artık oğulları da torunları da bu okumalardan bıkıp usanmışlardı. Sadece Hilda bunu hala istemeyi sürdürüyordu. Hele ki akşam güneş batarken. O saatlerde elindeki örgüsünü bir kenara koyuyor, ilk karşılaşmalarındaki şaşkınlık ve ilgiyle kocasının sözlerini dinlemeye koyuluyor ve bu erkekle geçirdiği sevgi dolu yılları hesaplamaya başlıyordu. İspanya'da sivil savaş patladığında her ikisi de gençtiler. Her ikisi de birbirlerine aşıktılar. Profesör Leal her ne kadar bu savaşın bir rezillik olduğunu ileri sürüyorduysa da cumhuriyetçilerle birlikte çarpışma alanına atmıştı kendini. Karısı da giyeceklerini bir çıkına doldurmuş, evin kapısını bir kez daha arkasına bakmadan kapatmış ve köy köy kocasının izlerini sürmüştü. Zafer anında birlikte olmak istiyorlardı. Ama aynı şey yenilgi ve ölüm anı için de geçerliydi. Birkaç sonbahar sonra bir kilisenin yıkıntıları arasında uydurdukları siperde en büyük oğulları doğmuştu. Babası oğlunu ancak 3 hafta sonra kucaklayabilmişti. Aynı yılın Aralık ayında Noel'e doğru bir gün bir bomba Hilda ve oğlunun sığındığı yeri yıkmıştı. Bu faciayı izleyen korkunç sesi duyan kadın bebeğini göğsüne bastırmış, kapalı bir kitap gibi 2 büklüm olmuş ve o üstlerine inen çatı enkazına rağmen oğlunun yaşamını korumuştu. Onları bulduklarında bebek sapasağlamdı ama annenin kafatasında derin bir çatlak vardı ve tek kolu kırılmıştı. Kocası uzun süre izlerini yitirmişti ama sonunda bir sahra hastanesinde bulmuştu onları. Karısı burada adını bile anımsayamadan belleğini yitirmiş yatıyordu. Göğsüne bastırdığı oğlundan başka ne geçmiş ne gelecek umurundaydı. Savaşın sonunda Profesör Leal Fransa'ya göçmeye karar vermişti. Ama ancak kendine gelen hastayı yola çıkarmasına izin vermemişlerdi. Bu yüzden bir gece yarısı karısını hastaneden kaçırmak zorunda kalmıştı. 4 tekerlek üzerine yerleştirdiği 2 sırığın arasındaki beze karısını yatırmış, bebeğini de karısının sağlam koluna emanet etmişti. Sonra onları bir battaniyeye sarmış ve aileyi Sıla'ya sürükleyen yollara düşmüşlerdi. Sınırı kendini tanımayan, sadece bebeğine ninni söylemeyi düşünen bir kadınla geçmişti. Parası, dostu yoktu. Bacağına giren bir kurşun yüzünden topallıyordu. Ama gene de sevdiği insanları kurtarabilmek için bir an olsun durmamıştı. Yanındaki tek kişisel eşyası babasından ona miras kalan bir armağandı. Bununla siperler kazmış, barınaklar kurmuştu. Sınırın öte yanında Fransız polisi yenik düşenlerin karavanlarını gözlüyordu. Profesör Leal deli gibi çırpınarak kendi durumunu açıklamaya uğraştı ama ne yaptıysa yarar vermedi. Dipçik darbeleriyle bir kamyona bindirilip toplama kampına gönderdiler onu. Bir Fransız postacısı el arabasını bir patikada bulmuş, bebeğin ağlamasını duyunca yaklaşmış, üzerlerindeki battaniyeyi açmış ve başı sargılı, bir kolu kırık, öteki kolunda birkaç haftalık bir bebekle yatan bir genç kadın bulmuştu. Bebecik soğuk yüzünden ağlamaktaydı. Postacı bu kadınla çocuğu evine götürmüş, karısıyla onlara yardım etmeye çalışmıştı. Hayır işlerinde çalışan İngilizlerin yardımı ile sığınmacıların yerini öğrenmişler, bu kadının kocasının deniz kenarında tel örgülerle çevrili bir yerde olduğunu öğrenmişlerdi. Burada tüm erkekler günlerini hiçbir şey yapmadan gözlerini ufka dikerek geçiriyorlar. Geceleri de daha güzel günlerin hayaliyle kendilerini kuma gömerek uyuyorlardı. Leal, Hilda ve oğlunu merak etmekten çıldırma raddelerine gelmişti. Bu yüzden postacının ağzından onların sağ ve sağlıklı olduklarını duyduğu anda erişkin olduğundan beri ilk kez doya doya ağlamıştı. Fransız adam gözlerini denize dikmiş, bir teselli sözcüğü bulamadan öylece beklemişti orada. Sonra da bu adamın soğuktan donduğunu fark edip ona paltosunu vermiş ve biraz ısınmasını sağlamıştı. Bu da yarım yüzyıl sürecek bir dostluğun başlangıcı olmuştu. Sonra bu dostuna bir pasaport edinmiş, durumunu yasallaştırmış ve göçmen kamplarından kurtulmasını sağlamıştı. Bu arada karısı da Hilda'yı iyi etmişti. Becerikli bir insandı ve Hilda'nın unutkanlığını kendi buluşu bir yöntemle iyileştirmişti. İspanyolca bilmediği için elinde bir sözlükle ona tüm eşyaların ve duyguların İspanyolca adını sayıyordu. Saatlerce yan yana oturuyorlar ve hastanın gözünde sözcüklerin yarattığı parıltıyı görünce seviniyordu. Hilda yitirdiği belleğini yavaş yavaş kazandı. Sisler içinden beliren ilk yüz kocasınınki oldu. Sonra oğlunun adını anımsadı ve derken sağanak halinde geçmişin olayları, güzelliği, cesareti, sevgisi ve kahkahaları geri döndü. Belki de o anda belleği bir ayıklama işlemine girişti. Ve yeni başlayan bu dönemde geçmişin acı anıları tümden silindi. Artık tüm gücünü yeni göçmen kişiliği için harcamak zorundaydı. Artık acı veren Sıla hasretlerini, vatanı, aileyi ve arkada kalan arkadaşları unutmak daha iyiydi. Bu yüzden bundan sonra Hilda bir daha onları hiç anmadı. O taş evi unutmuş gibiydi. Bundan sonraki yıllarda da kocası ne kadar sözünü ettiyse de karısına orayı anımsatamadı. Sanki onu da birçok başka anıyla birlikte bilincinin derinliklerine gömmüştü. Oysa şimdiki anı yakalamakta ve geleceği planlamakta gösterdiği zeka pırıltısı görülmemiş derecede parlaktı. ve yeni yaşamının heyecan dolu bir güven içinde karşılamayı başarıyordu. Leallerin başka ülkelerin topraklarına sığınmak üzere gemiye bindikleri o gün postacı ve karısı pazar gününe özgü giysilerini giymiş olarak iskeleye gelmişler ve onları esenlemişlerdi. Gemi açık denizlere açıldığında çiftin fark edebildikleri son şey o iki küçük figürdü sadece. Avrupa kıtası gözden yitene dek bütün yolcular güvertede kaldı ve ağlamayla karışık sesleriyle cumhuriyetçi şarkılar söylemişlerdi. Bu arada Hilda geminin burnunda göğsüne bastırdığı oğluyla geleceği gözlüyordu. Lealler sürgün yollarına düşmüşler, yoksulluğa alışmışlar, iş aramışlar, dünyanın bu öteki ucuna yerleşince yeni dostlar edinmişler ve sonunda köklerini yitiren herkesin yaşadığı o ilk felci yenmeyi başarmışlardı. Sonra kederden ve gereksinmelerden doğan yeni bir güç getirmişlerdi dünyaya. Karşılaşılan zorluklara katlanabilmek için birbirlerinin bu çok denenmiş aşklarına dayanmışlardı. Onlar sevgilerini herkesten çok sınavdan geçirmişlerdi. 40 yıl sonra hala Fransız postacı ve karısı ile haberleşmeyi sürdürüyorlardı. Çünkü dördünün de yürekleri hala cesaret, bellekleri ışıltı doluydu. O akşam sofrada profesör mutluluktan uçuyordu. Irene Beltran'ın varlığı onu daha da konuşkan kılmıştı. Genç kız da dayanışma hakkında bu konuşmaları hayranlıkla dinliyordu. Kukla tiyatrosu seyreden bir çocuk gibiydi. Çünkü bu tür coşkulu konuşmalar onun dünyası için son derece yabancıydı. Profesör, insanoğlunun en üstün niteliklerinden söz açıyor, tarihin binlerce yıldır verdiği örnekleri hiçe sayarak bir tek kuşakta insanların daha yüce bir bilince kavuşabileceklerini ve gerekli koşullar sağlanırsa daha iyi bir topluma ulaşabileceklerini savunuyordu. Gözlerini ona diken genç kızın yemeği tabağında soğuyordu bu arada. Bay Leal, gücün zararlı olduğunu, insanoğlunun tortusu sayılması gerektiğini, çünkü bu karmaşada en çok şiddet kullananların ve kan dökenlerin sözü geçtiğini anlatıyordu. Ona göre işte bu yüzden her türlü hükümetle savaşmak gerekliydi ve insanlar eşitçi bir sistem içerisinde özgür bırakılmalıydılar. Hükümetler inanılmaz derecede ahlaksızlar ve kesinlikle bastırılmak zorundalar. Mal varlığına dayalı, zenginlere ait bir özgürlüğü garanti ediyorlar ve ötekileri yoksunluk içerisinde köleleştiriyorlar diyerek sürdürüyordu sözlerini. Şaşkınlıktan ağzı bir karış açık kalan Irene'nin karşısında. Bir diktatörlükten kaçıp şimdi bir başka diktatörlük altında yaşayanlar için otoriteye duyulan nefret büyük bir rahatsızlıktır dedi Jose bu arada. Biraz sıkılmış gibiydi çünkü yıllardır aynı konuşmaları dinliyordu. Zamanla çocukları Profesör Leal'i ciddiye almaktan vazgeçmişlerdi. Onun bir çılgınlık yapmasını önlemeye çalışmakla yetiniyorlardı. Çocukken arada sırada yanından kaçtıkları olurdu. Ama hepsi yetişkin çağa gelince onu konuşmaları ile baş başa bırakmışlar ve bundan böyle ne mutfaktaki baskı makinesinin yanına ne de siyasi toplantılara adım atmışlardı. 1956 yılında Sovyetler Birliği'nin Macaristan'ı işgalinden sonra babaları da parti merkezine uğramaz olmuştu. Çünkü uğradığı düş kırıklığı onu neredeyse öldürecekti. Birkaç gün için korku uyandıracak bir depresyona gömülmüştü ama çok geçmeden insanlığın kaderine duyduğu güven duygusu sarmıştı gene ruhunu. Hem düş kırıklığından kurtulmuş hem de içini yiyen o kuşkulardan arınmıştı. Adalet ve eşitlik ülkülerinden vazgeçmeden özgürlüğün ilk hak olduğuna karar vermiş, salondan Lenin ve Marx'ın resimlerini kaldırmış, bunların yerine bir Mihail Bakunin tablosu asmıştı. Bundan böyle ben bir anarşistim diye açıklamıştı. Çocukların hiçbiri bu sözcüğün ne anlama geldiğini bilmiyorlardı. Uzun bir süre için bunun dini bir tarikat ya da akıl hastaları grubu olduğunu sanmışlardı. Modası çoktan geçmiş ve savaş sonrası rüzgarlarınca savrulup gitmiş olan bu ideoloji onları pek kaygılandırmıyordu. Onu bu ülkenin tek anarşisti olmakla suçluyorlardı. Belki de haklıydılar. Askeri darbeden sonra sadece fazla aşırıya kaçmasını önlemek için Francisco baskı makinesinin önemli bir parçasını sökmüştü. Bundan böyle kendi düşüncelerini çoğaltıp tüm kente yaymasını önlemek gerekliydi. Daha sonra Jose bu teksir makinesini temelli ortadan kaldırmak gerektiğine inandığı için onu aldı ve kendi gecekondu mahallesine taşıdı. Burada iyice elden geçirip temizlenip yağlandıktan sonra gündüzleri okul için gerekli notları, geceleri de dayanışma bildirilerini basmayı sürdürdüler. Bu önlem Profesör Leal'i gerçekten de büyük bir dertten kurtarmış oldu. Çünkü bir süre sonra mahalleye gelen polisler evleri didik didik aramışlardı. Mutfakta bir tekstil makinesinin ne işe yaradığını onlara açıklamak hiç de kolay olmayacaktı. Çocuklar babalarına böylesine tek başına çalışmaların demokrasi konusunda yarardan çok zarar getirdiğini anlatmaya çalışıyorlardı. Ama en ufak bir fırsatta babaları o alevli ülkeleri yüzünden kendini tehlikeye atıveriyordu. "Dikkatli ol baba," diye yalvarıyorlardı. Postane binasının balkonlarından askeri cuntaya atılan karşıt sloganları öğrendikçe. "Kuyruğumu bacaklarımın arasına kıstırıp oturmak için fazlasıyla yaşlıyım," diyordu o da inatla. "Sana bir şey olursa kafamı fırının içine sokarım ve kendimi zehirlerim," diyordu Hilda. Bunu söylerken elinde çorba kaşığını sakince tutuyor ve sesini de yükseltmiyordu. Kocası onun dediğini yapabileceğinden kuşku duyuyor, bu yüzden gerektiğince değilse de biraz temkinli davranıyordu. Hilda ise kendi kişisel yöntemleriyle savaşıyordu diktatörlükle. Onun tüm çalışmaları kendi düşüncesine göre tüm kötülüklerin ete bürünmüş biçimi olan şeytanın ta kendisine, generale karşıydı. Sistemli bir dua ile bu adamı devirmenin olasılığına inanıyordu ve tüm inançlarını bu konuda seferber etmişti. Bu nedenle haftada iki kez mistik toplantılara katılıyordu. Toplantılardaki inançlı ruhların diktatörü devirmeye kararlı bu müminlerin sayısı gittikçe artıyordu. Önceden saptanan gün ve saatte ülkenin tüm kentlerinden, en gizli köylerden, gelişimlerin unuttuğu gece kondu mahallelerinden ve hatta hapishane ve deniz ortasındaki gemilerden çıkıp bir araya geliyorlar ve çok güçlü bir ruhsal enerji yayıyorlardı. İşte böylesine yoğun enerji generali ve onun peşindekileri yıkmaya yetecekti. Jose bu tür tehlikeli toplantılara karşıydı. İlahiyat bilimi bakımından da doğru bulmuyordu bunu. Ama Francisco bu son derece özgün yöntemin iyi sonuçlar doğuracağı olasılığına pek de karşı çıkmıyordu. Kim bilir, belki de general kendisine karşı bu hareketten haberli olur ve bu yüzden kalp krizi geçirip öte dünyaya yollanabilirdi. Annesinin bu çalışmalarını Ranculeo ailesinin evinde olup bitenlerle karşılaştırıyordu ve bu tür baskı dönemlerinde en büyük sorunlara bile fantastik sonuçlar bulunabileceği sonucuna varıyordu. "Duaları boş ver Hilda, sen Voodoo'ya ver kendini," diye dalga geçiyordu Profesör Leal'de. Ailesi bu toplantılara katılmasına öylesine çok söylenmişti ki sonunda Hilda toplantılara spor pantolon ve tenis ayakkabıları ile gider olmuş. Dua kitabını giysilerin altına saklamaya başlamıştı. Soranlara parka koşmaya gidiyorum derken tesbih darbeleriyle rejimi devirmeye gittiğini kimse tahmin edemezdi. Leallerin sofrasında Irene ev sahibinin sözlerini dikkatle izlerken bunca yıldır yaşadığı Güney Amerika'nın bile yumuşatamadığı o İspanyol aksanına kulak kabartıyordu. İnançlarının heyecanıyla parlayan gözlerine ve ateşli el kol hareketlerine baktıkça Irene geçen yüzyıla geri döndüğünü, karanlık bir depoya sığınıp yoldan geçen kralın arabasına atmak üzere bomba yapan anarşistlerin arasına düştüğünü hissediyordu. Bu arada Francisco ve Jose tecavüz edildikten sonra dilsiz kalan bir kızın olayından konuşuyorlar. Hilda ve gelini ise yemekle ve çocuklarla ilgileniyorlardı. Javier çok az yemek yiyordu ve konuşmalara hiç katılmıyordu. Bir yıldır işsizdi ve bu son aylar boyunca karakterinde değişiklikler olmuş, kendi içine kapanmış, kaygılarının tutsağı olmuştu. Ailesi onun uzun sessizliklerine, hiçbir şeye ilgi duymayan bakışlarının boşluğuna, tıraşsız yüzüne alışmışlardı. Ve istemediğini öğrendikleri sevgi ve merak gösterilerinden uzak durmayı öğrenmişlerdi. Sadece Hilda arada sırada ona dokunuyor, ona düşüncelerinin nereye kaydığını soruyordu. Sonunda Francisco babasının monoloğunu kesmeyi başardı. Ve ailesine Los Riscos'ta gördüklerini ve Evangelina'nın subayı tüy gibi havaya savuruşunu anlatmaya koyuldu. Hilda böyle bir şey yapabilmesi için insanın ya Tanrı'nın ya da şeytanın koruması altında olması gerektiğini savundu. Ama Profesör Leal genç kızın bu çarpık toplumun kurbanı olduğunu ileri sürdü. Yoksulluk, günah kavramı, bastırılan cinsel arzular ve yalıtılmışlık bu kızın sorunlarının kaynağı olmalıydı. Irene bunun üzerine gülmeye başladı. Aklına bu konuya bir kere daha parmak basan Mamita Encarnacion gelmişti. O da kızın bir arkadaşla kırlara gönderilmesini ve orada tavşanlar gibi çiftleşmelerini önermişti. Jose de bu görüşe katılınca çocuklar tavşanların ne yaptıklarını sordular. Hilda hemen sözü tatlıya getirdi. Mevsimin ilk kayısılarından tatlı yapmıştı ve herkese dünyanın hiçbir yerinde böylesine tatlı meyvelerin yetişmediğini anlatmaya başladı. Leallerin katlandığı tek ulusçuluk biçimi buydu ama profesör buna karşı çıkmadan edemedi. İnsanlık, ırkların, hayallerin, dillerin ve geleneklerin birbirine karıştığı birleşmiş bir dünyada yaşamalıdır. Ulusçuluk, mantık dışı bir kavramdır. Halklara hiçbir şekilde mutluluk sağlamaz. Bu kavram sadece kavramın altına gizlenmeye yarar. Bunun kayısılarla ne ilgisi var? Irene bunu sorarken konuların yönü içinde tamamen yitip gitmişti. Herkes koro halinde gülmeye başladı. Neyse ki lealler kendi kendileriyle alay etme yeteneklerini yitirmemişlerdi. Tatlıdan sonra Irene'nin getirdiği kokulu bir kahve sunuldu. Yemek bitince genç kız Francisco'ya ertesi gün Ranculeo'ların evindeki domuz kesme toplantısını anımsattı. Konuklarının ayrılmasıyla sessiz Jose hariç evdeki herkesi kızın bıraktığı o iyi niyet havası sarmıştı. Sessiz Jose ise kendi tasalarına ve düğümlerine öylesine dalmıştı ki kızın varlığının bile farkına varmamıştı. Evlen onunla Francisco. Nişanlı o, anne. Senin onun gözünde daha değerli olduğun kesin, dedi Hilda. Bunu söylerken oğullarına ne kadar düşkün olduğu anlaşılıyordu.